neyse adımız yolunda için. Yemek.
Hayatın sesleri. Hoş geldiniz diyoruz başkente Türkiye'de. 15.05'i gösteriyor saatlerimiz ve hayatın sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize TRT geleneğindeki en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz bugünkü hayatın seslerine. Programı sizler için Gülşen Ayvaz, Feray Uz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özden ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Program boyunca bizlerle iletişime geçebileceğiniz telefonlarımızı hemen hatırlatalım. 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr sevgili dinleyenlerimiz. Yine Hayatın Sesleri sosyal medya hesaplarımızın da adı. Facebook'tan ve Twitter'dan da ulaşabileceğinizi hatırlattıktan sonra şimdi gelin Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğine kulak verelim.
Kaybetmiş peki ben nasıl bir adam olacağım? Kötü olmak seni geri getirir mi acaba? Ben nasıl bir adam olacağım? Ben nasıl bir adam olacağım?
Onu gösteriyor Türkiye'de saatlerimiz Hayatın Sesleri'nin ilk stüdyo konuğuyla hemen tanıştıralım sizleri. Psikolog Sayın Sakin Aykanat bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugün en büyük eksikliğimizi konuşacağız.
Evet.
Sağlıklı bir iletişim için dinlemenin öneminden söz edeceğiz. Gerçekten dinlemeyi bilmiyoruz herhalde. İletişimdeki en büyük, belki de tek eksiğimiz bu. Bundan dolayı da pek çok sorun yaşıyoruz ama dinlemek sadece susmak, tepki vermeden de beklemek değil herhalde, değil mi?
Değil aslında. Dinlemek karşımızdakinin algı alanına girebilmek, onun ne söylediğini içsel olarak da yorumlayıp tekrar ona aktarabilmek aslında.
Evet. Çok önemli dedik. Peki neden bu kadar önemli iletişimde dinlemek?
Çünkü iletişim sürecinin başlayabilmesi için dinlemek gerekiyor zaten.
Evet.
Dinlemeyi yapamadığımız zaman iletişim sürecini de başlatmamış oluyoruz. Türkiye'deki en büyük sıkıntılar, ya kendi fikrimizi sunuyoruz, karşıdaki ne dinlerse dinlesin, yani ne söylerse söylesin, dış iletiye kapalı bir şekilde, ya iç iletiye kapalı oluyoruz, el aleme bakıyoruz, ya dış iletiye kapalı olup ben diyoruz, ya da hepsine birden kapalı olup bedenimiz orada oluyor ama biz orada sanki iletişimmiş gibi, mış gibi yaşamlar o kadar fazla ki.
Evet, evet.
Ama dışarıdaki iletiyi içimizdeki iletiyle birleştirip ben karşımdakini anlayabilmek için ne yapabilirim'e odaklandığımız zaman doğru bir dinlemeye geçmiş oluyoruz zaten.
Hı hı. Peki bunu yaparken tabii mimikler, eller, kollar, her şeyi devreye
tabii
sokmak
ki,
gerekiyor mu? Tabii ki
her şey tutarlı olmak da gerekiyor. Örneğin çok üzüldüm deyip
gülerek.
Yani sözle beden dilinin de birleşik olması gerekiyor. Yani İletişimin kaliteli olabilmesi ya da doğru iletişim olabilmek için o kadar çok ön şartlar var ki aslında.
Evet.
Bunlardan birisi de tabii ki söz ve bedenin de uyumlu olması. Bunlardan
peki,
birisi de o.
Peki iyi dinlemenin, iyi iletişim kurabilmenin kuralları var mıdır? Ne
var,
yapacağız örneğin
tabii ki,
dinlerken?
Şimdi öncelikle doğru bir iletişimi nasıl kurabiliriz diye baktığımızda iletişim engeli dediğimiz birçok şey var. Öncelikle bunların farkına varmamız gerekiyor. Çünkü neyin iletişimi engellediğini bilmeliyiz ki bunları yapmadığımızda da zaten bir iletişim kurmuş oluruz.
Evet. Ne engeller ki o kişiden kişiye, aileden aileye ya da karşımızdaki kişiye, arkadaşa, dosta, eşe, çocuğa, herkese göre değişir herhalde, değil mi?
Değişmenin yanı sıra şöyle bir şey, iletişim engeli dediğimiz şey zaten anlamayı engelleyen bir şey. En önemli şeylerden birisi ön yargılarımız. Ön yargılarımız olduğunda zaten kapatmış oluyoruz. Şimdi beynin bir insan için hare etkisi dediğimiz bir şey vardır. Örneğin bir insanla ilgili olumlu şeyler düşünüyorsanız her yaptığını olumlu yorumlamaya başlıyorsunuz. Şimdi kutuplaşmanın, ötekileştirmenin maksimum düzeye çıktığı bir süreçte yaşadığınız zaman İletişim, sağlıklı bir iletişim kurmanın zorluğunu da anlayabiliyoruz. Çünkü hemen ön yargıyla zaten başlıyoruz. En önemlisi kendi açımız, farklı olanı hemen karşımıza alıyoruz ve yanlış. Zaten bu dinlemenin en önemli engellerinden, iletişim engellerinden birisidir. Böyle yaptığımızda kendi mantığımızın doğru olduğuna inanıyoruz. Bunu ona empoze etmeye çalışıyoruz. Ahlak dersi vermeye kalkıyoruz. Öğüt veriyoruz. Ya da yargılıyoruz, suçluyoruz ya da hemen bir tanı koymaya çalışıyoruz. Bunların hepsi iletişim engeli. Bunların hepsi karşımızdakine şu mesajı veriyor. Sen yetersizsin, sen önemsizsin. Değersiz ve yetersiz olduğunu hisseden birisi de zaten ya iletişimi kesiyor orada ya da karşı savunmaya geçiyor.
Peki o zaman haklısın, doğru, kesinlikle. İnanılmaz gibi ifadelerle mi desteklemek gerekiyor?
Yani sadece o değil. Oradaki hani biraz önce dedik, evet, ya ağzımızdan çıkanla mimiklerimiz de aynı olması gerekiyor diye. Oradaki haklısından daha çok ben de senin gibi düşünüyorum. Bu açıdan bakıldığında evet ortak noktalar var. Yani iletişimde ortak noktayı yakalayabilmek önemli olan.
Peki ortak bir nokta yok.
Yok.
Ortak düşünülmüyor.
O zaman ne yapacağız? O zaman da şunu yapacağız. Karşımızdakinin fikrine saygı duyacağız. Onu olduğu gibi kabul edeceğiz.
Ah işte bir onu becerebilsek. Onu nasıl yani, becereceğiz?
Yani bu şu demek. Yani biz buna seçici körlük diyoruz. Çünkü bir şeyi zaten bu önyargılarımızdan benim dediğim doğru. Hı-hı. Dediğimiz zaman ben doğruyum ya da benim yaptığımın dışındaki her şey bir şekilde yanlış dediğimiz zaman zaten körlüğe giriyoruz. Birçok konuda duygusal körlüğümüz de var.
Evet.
Yani düşünce körlüğümüz var. Ne yapıyoruz örneğin? Biz bir alanda düşünüyorsak sadece o alandaki programları izliyoruz. Sadece o alandaki kitapları okuyoruz. Körlük böyle başlıyor. Evet. O zaman da başkasını kabullenmemiz çok zor oluyor. Yani şimdi ben suyun nimetini biliyorum, evet. Siz de biliyorsunuz. Suyun ne kadar yararlı olduğunu herkes biliyor. Ama birisi kalkıp hayır, kahve de yararlıdır dediğinde hayır, illa su yararlı. Evet, kahvenin de yararlı olduğu yerler var. Küçücük bir yerden yakalamak. Bu o kadar önemli bir şey ki. Hı-hı. Aslında tüm ilişkilerde ve iletişim zaten ilişki dediğimiz şey iletişimle başlıyor. İletişim dediğimiz şey de dinlemekle başlıyor. Özellikle aile içi ilişkilerde de bu çok önemli.
Evet. Evliliklerde sizin de bahsettiğiniz, evet, gibi boşanmalara kadar giden pek çok sebebin de en önemli.
Tabii ki.
Etkeni
şimdi
aslında.
Şöyle, dinlemenin kaliteli olabilmesi için karşımızdakinin biz şöyle bakalım aslında. Beynimiz bir şeyi yorumlarken algı filtrelerinden geçirerek yorumluyor. Bunlardan birisi daha önce belki bahsetmişimdir, kimliklerimiz. Birisi öğrenme stillerimiz, birisi sevgi dillerimiz, birisi düşünce kalıplarımız. Buradan geçerken şimdi gelirken bir ileti gelirken 4 tane filtreden geçtiğini düşün. Her filtreden geçerken de bambaşka bir yapı kazanıyor. Şimdi sizin filtrenizle benim filtrem farklı olduğunda da ileti gelene kadar aynı şeye bakıyoruz ama bambaşka şeyler görüyoruz.
Ama bu ilişkilerin en başında böyle olmuyor. Örneğin yeni başlayan arkadaşlıklarda, işte evliliklerin ilk, evet, aylarında, ilk yıllarında ya da işte nişanlılık söz döneminde ya da dostluklarda,
evet,
yıllar ilerledikçe biz bundaki o sekteye uğramayı görebiliyoruz. Hı-hı. Bunun nedeni nedir acaba?
Bunun nedeni kaybetme korkusu diyeceğim. Zig Ziglar buna tavlama der. Birisini tavlayacağınız zaman der. Aynı balığa kendi sevdiğiniz yemi mi atarsınız yoksa balığın sevdiği yemi mi atarsınız der.
Evet.
Onun için tavlama aşamasında karşıdakine sevdiği yemi atıyoruz.
Evet.
Yani aslında kendimiz olmuyoruz.
Hı hı.
Yani biz de yaşıyoruz, beni öteliyoruz. Ha diyoruz, tamam artık onu tavladım dediğimiz noktada da beni ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Gerek yok ki buna.
Evet.
Hiç gerek yok. Birlikte ben ve biz, evet sen böyle düşünüyorsun ama ben de bu açıdan düşünüyorum.
Aslında verdiğiniz örnekten yola çıkarak kendi sevdiğimiz yemi atmak da aslında kendimizden bir şeyler vermek değil midir? Karşımızdakini sevdiğimizin bir ifadesi değil
midir? Ama kendi
midir?
Sevdiğimiz yemi atmıyoruz ki çoğu zaman. Hı. Karşımızdakinin istediğini hissettiğimiz yemi atıyoruz.
Yemi atıyoruz, evet. Ve sıkıntı yani da ondan tabii sonra
ki,
başlıyor.
Keşke onu... kendi sevdiğimiz yeme atsak zaten.
Evet.
Bu dürüstçe bir şeydir.
Evet.
Kendi sevdiğimiz yeme atarız. Derim ki ben Nilgün'ün arkadaşlık ilişkisinde şunlar şunlar çok önemli, sakin ederim.
Evet.
Ve benim doğrularıma da benim değerlerime de oturuyor. O zaman Nilgün'le ben ilişkimi daha derinleştirebilirim derim. Ve ne olur? İki taraflı dürüst bir ilişki olur. Ama diğer türlü siz deseniz sakine bundan hoşlanır deyip hiç hoşlanmadığınız bir şey yaparsanız ben de sizi böyle tanıdığım zaman yanlış bir yöne sapmış oluyoruz.
Evet. Dolayısıyla iletişimde sarsılmalar, bozulmalar
başlıyor. Bir de ilişkinin başlarında değişiklikleri daha kolay tolere ediyoruz. Hayatın, insanların değişik yönlerine bize güç, değişim katar, geliştirir diye bakıyoruz. Ama işi, o iletişim, o ilişki tamam okeylendikten sonra da benzerliklere odaklanmaya çalışıyoruz. Onları
evet.
tolere etmiyoruz.
Evet.
Her zaman aynı şekilde davransak zaten dinlemek de daha kolay olacak. İletişimde çok keyifli olacak.
Evet.
Yani
başta haklısın, doğru, kesinlikle dediğimiz ifadeleri sonradan kullanmamaya başlıyoruz. Evet.
Her
dolayısıyla
zaman, evet.
sorun da buradan çıkıyor. Peki ne yapılabilir acaba? Nasıl düzeltilebilir tüm bunlar?
Yani ben hep şunu söylüyorum, kendime de onu söylüyorum. Doğru tektir. Dürüst olduğunuzda ben şunu mu yapmıştım, bunu mu yapmıştım, o beni sever mi, sevmez mi'nin kaygısını bir kere sıfırlıyoruz.
Doğru tek ama herkesin doğrusu.
Hayır, kendine. Kendi doğrumuz anlamında
evet.
söylüyorum. Hı-hı. Örneğin ben sakineyim, benim doğrularım var kendime göre.
Ben benim bunu, de var.
Evet sizin evet. de var ama ben Nilgün'le iletişim kurarken kendim gibi kuruyorum. Kendim gibi kuruyorum, çatışabilirim, ortak noktayı bulabiliriz. Ya da o konularda da ortak nokta bulunmayıversin canım. Bir sürü ortak noktamız var.
Evet.
Ortak noktalardan dışa yola çıkmak hı-hı. lazım. Yani şöyle bakmamak lazım. Tek tek ağaçları ay şu güzeldir değil. Yukarıdan kuş bakışı bakıp ormanın bütününü görmek lazım.
Evet.
Biz tek tek ay şu davranışını sevmiyorum. Ama onun bir bütün olarak baktığında sana çok keyif veriyor. Birçok alanını doyuruyor. Onun için hı hı. bütünün, evet, bütüne bakıp işin keyfini çıkarmak ama parçalara da bakıp daha keyifli nasıl bu hale getirebilirime odaklanmamız gerekiyor.
Belki dinlerken de birazcık empati yapabilmek
tabii.
önem taşıyor.
En önemlisi zaten.
Evet.
Onun açısından bana ne demek istiyor?
Hı hı.
Bunu derken aslında o hangi açıdan bakmak istiyor? Yoksa biz ne yapıyoruz? Şunu mu dedi, bunu mu dedi? Kendi bilgi, yanılgıya yorumluyoruz. Sizin ne dediğinizi ben yorumluyorum. Halbuki bunu mu demek istemiştin Nilgüncüm deyip o anda zaten karanlık olan noktayı aydınlatabilirim. Ama evet. ben yok Nilgün bana şunu demek istedi galiba deyip orada iletişim. İşte bu da zaten dinlemenin. Dezavantajları, hı hı. yanlış dinlemenin dezavantajıdır.
Evet.
Ben soru sorarak en güzel şekilde zaten senin benimle ilgili ne söylemek istediğini ya da o iletişimde ne söylemek istediğini, nereye varmak istediğini çok güzel oluşturabilirim. Örneğin burada yaptığımız gibi.
Evet, o zaman dinleyicilerimiz bu konuda biraz daha düşünsünler, biraz daha karşılarındakini dinlerken empati kurarak bu işi yapmaya çalışırlarsa bunun biraz daha üstesinden evet. gelebiliriz. Çünkü iletişimin en etkili yolu dinlemek.
Dinlemek.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Bu konuda yine bilgilendirdiğiniz için sağ olun, var olun. Yine sen birlikte olmak dileğiyle. Psikolog Sayın Sakin Aykanat'la birlikteydik. Teşekkür ediyoruz konuğumuza ve yeniden müziğe dönüyoruz.
O da vuruldu.
...15.29 Türkiye'de saatlerimiz ve şimdi Hollanda'ya gitmek istiyoruz. Sevgili Yusuf Özkan telefon hattımızda. Merhabalar, Ankara'da çok güzel bir bahar günü yaşıyoruz. Sevgili Yusuf Özkan, Hollanda'da hava nasıl?
Merhaba İlgün Doruk. Hollanda'da bugün baharı hissettik. 28 derece hava sıcaklığı ve yağmur yok. İnanılmaz keyifli bir hava var. Umarım hep böyle devam eder, hem Türkiye'de hem buralarda.
Evet, ne güzel. Baharın tadını çıkarın o zaman sevgili Yusuf Özkan diyoruz. Ve hemen konularımızdan ilkine girelim istiyorum. Şimdi Hollanda'daki ayrımcılık vakalarını biliyoruz. İlk sırada ırk ve kültürel ayrımcılık geliyor. Ancak son zamanlarda hamilelere yönelik ayrımcılıkta büyük bir artış gözlemlendiğini görüyoruz. Neler söyleyeceksiniz bu konuda?
Evet, oldu. oldukça artmış durumda son yıllarda. Bunun tabii en önemli nedenlerinden birisi hükümetin bu konudaki ayrımcılığı ortaya çıkarmak için aldığı önlemler. Bu konuda şikayet hattı oluşturuldu. İşte bundan sonra bu konudaki vakalarda oldukça artış olduğu dikkat çekiyor. Neredeyse her 3 ayrımcılık vakasından birisi hamilelere yönelik ayrımcılığı içeriyor. Özellikle iş yerlerinde hamile kaldıktan sonra kadın çalışanların sözleşmelerinin uzatılmaması ya da işten çıkarılması en ciddi sorunların başında geliyor. Yine kronik hastalığı engel olan kişilere karşı da bu yönde bir ayrımcılık söz konusu tabii ki, ama hamileler kadar değil. Tabii ki bu da hem hükümetin hem de kadın örgütlerinin tepkisini çeken bir durum. Daha önceki yayınlarımızda da belirtmiştik. Hollanda'da iş pazarında kadınlara yönelik ayrımcılık her açıdan yoğun bir şekilde devam ediyor. Yani ne kadar gelişmiş olsa da bu konuda Batı ülkelerinin aldığı önlemler biliniyor olsa da Hollanda bu konuda gerçekten hala kara listedeki ülkelerden birisi ve bu son rapordan sonra da hükümet artık bu konuda daha ciddi adımların atılması ve kadınların iş pazarında daha fazla korunmasına yönelik adım atmaya çağırıyor. İnsan Hakları Koruma Kurulu tarafından yine Eşit Haklar Komisyonu'nda bu konuda sıkıntılı ve hükümetin bu konuda ciddi adımlar atmasını istiyor Gündoruk.
Evet, peki şimdi ömrü uzatmanın bir yolundan söz etmek istiyoruz. Erken yatıp erken kalkmak geç yatanlara göre ömrü uzattığı söyleniyor. Doğru mudur sevgili Yusuf Özkan?
Evet, yaklaşık 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmalara göre çıkan sonuç bu yönde. Erken yatıp erken kalkan kişilerin geç kalkan kişilere göre ömrünün %10-15 daha uzun olduğu saptanmış araştırmalara göre ve özellikle tıp uzmanları sağlık problemlerinin düzeltilmesi açısından yeterli uykunun önemli olduğuna dikkat çekiyorlar. Dolayısıyla bu araştırmanın da bu konuda oldukça önemli ipuçları taşıdığını vurguluyorlar. Yani hep çocukluğumuzda da ilkokul şarkılarında bize öğretilen erken yatıp erken kalkma yönündeydi. Bunun boş ve geçersiz bir şey olmadığının da bilimsel olarak kanıtlandığının bir göstergesi sayılıyor bu araştırma. Ve gün ışığından erken kalkıp gün ışığından fazla yararlanan insanların ve zamanında yatağa giren insanların daha az sağlık sorunları yaşadıkları da araştırmanın ortaya koyduğu sonuçlardan birisi Nilgün Doruk.
Evet. Şimdi bir başka haberden söz etmek istiyoruz. Maria Callas Brüksel'de sahneye çıkıyormuş. Nasıl olacak bu sevgili Yusuf Özkan?
Evet tabii, yani dinleyenler mutlaka şaşırmıştır. Çünkü Maria Callas 1977 yılında 53 yaşında hayatını kaybetti. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük sopranolarından birisi sayılıyor. Dünya operasının önemli sanatçılarından birisiydi Callas. Onun 40. ölüm yıl dönümünde adını yakışır bir şekilde anılması için düzenlenmiş bir organizasyon bu. 27 Kasım Salı günü Brüksel'de sahneye çıkacak ve 3D teknolojisiyle hologram olarak sahneye yansıtılacak. Yani konser salonunu dolduranlar sahnede ünlü sanatçı varmış gibi izleyecekler. Çünkü seslendirdiği şarkıların, ünlü opera parçalarının orijinal kayıtları çıkartıldı ve 60 kişilik bir senfonik orkestra eşlik edecek. Bu orkestra eşliğinde Maria Callas 3 boyutlu olarak görüntüsü sahneye yansıtılacak hologram olarak ve sanki canlıymışçasına izleyiciler unutulmaz şarkılarına eşlik edecekler ve tekrar onun ağzından dinleme olanağı bulacaklar. Bu konser Milano ve New York Metropolitan Müzesi'nde konser salonunda da yine tekrarlanacak ve 40. ölüm yıl dönümünde unutulmaz sanatçı böyle anılmış olacak Nilgün Doruk.
Evet, kaçırılmaması gereken bir konser olacak bu anlamda da. Sevgili Yusuf Özkan, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın diyoruz başkentte.
Hoşça kalın. İyi yayınlar.
Müzik.
tuzakların var. Bir daha asla dokunmam tenine. Senin teninden önce duvarların var. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır toptum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum.
Beni bir nefes alır gibi bakıyoruz yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli bağır çağır. Beni bir nefes alır gibi bakıyoruz yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli bağır çağır.
Tuzakların var. Bir daha asla dokunmam tenine. Senin teninden önce duvarların var. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya ağlaya yosun tuttum. Ben o duvarlara çarpa çarpa nasır tuttum. Ağlaya
nefes alır gibi batıyoruz yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli bağır çağır. Derin bir nefes alır gibi batıyoruz yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli bağır çağır. Derin bir nefes alır gibi batıyoruz yükümüz ağır. Yeni bir söz söylemek için ölmek mi gerekir? Hadi bir cesaret sen de taşın altına koy elini. İnadına inadına sevişmeli bağır çağır.
Türkiye'de saatlerimiz 15.39'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri'nin son stüdyo konuğunu siz sevgili dinleyicilerimizle hemen tanıştıralım. Tema Vakfı Ağaç Kardeşliği Projesi Gönüllü Eğitmeni Sayın Tuğba Kiper bizlerle birlikte. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, hoş bugün Ağaç Kardeşliği projesinden söz edeceğiz. Sizin de gönüllü eğitmeni olduğunuz projeden. Nasıl bir projedir? Ne zaman, nasıl hayata geçti Sayın Tuğba Kiper?
Şöyle isterseniz başlayalım. Türkiye'de genellikle %56'sı 8 ve 14 yaş çocuklarının evlerinde kaldıklarında teknolojik aletlerle vakitlerini geçiriyorlar.
Maalesef.
Ve ne yazık ki bu onları doğadan koparıyor. Bunun sonucu olarak da obezite, algılama bozuklukları, yaratıcılıkları da bir yerde azalmış oluyor. Ağaç Kardeşliği Projesi 2015 yılında başlamış bir proje. Adım adım koşularıyla başlatılmış. Maraton koşularından sağlanan bağışlar, yardımlarla oluşturulan bir proje. Geçen sene 2017 yılında
150 ilde, 153 okulda, 226 sınıfta 5400 çocuğa ulaşıldı. Bu sene daha
peki,
da...
hangi illerde bu? Türkiye'nin pek çok genelinde.
Genelinde.
Doğuda, bu, batıda.
Her yerinde, her yerde var. Bu sene ise arttı sayısı. 57 ilde, 189 okulda, 246 sınıfta yaklaşık 6000 çocuk ile devam ediliyor bu projeye.
Peki nasıl bir projedir? Neler var kapsamında? Ne yapıyorsunuz örneğin?
Şimdi proje kapsamında Tema Vakfı'nın bu gelirlerle elde ettiği paket bir projesi bu. İçinde çocuklara ait bu projeyi yürütecek önlükleri, saksılar, topraklar, tohumlar, ağaç yaprak kartları, çarkları, gözlem kutuları, her şeyiyle paket okula geliyor. Tabii öğretmenin isteğiyle bu projeye girilmiş oluyor ve bir gönüllü birlikte bu projeyi yürütüyorlar. Tabii burada öğretmenin arzulu olması ve gönüllünün konusuyla ilgili donanımlı olması çok önemli.
Çok önemli tabii.
Bu 8 etkinlikten meydana geliyor. Zaten paketin içinde de eğitim rehberi var. Eğitim rehberinde de neler yapılacağı çok açık olarak anlatılıyor. Ekosistem, biyolojik çeşitlilik, endemikler, tohum, ondan sonra çocuklara o gelen saksı, o şık saksılarına tohumlarını kendilerine iktiriyoruz. Onları gözleyerek büyütmelerini sağlıyoruz.
Sonrasında da
tabii devam ediyor. Gözletiyoruz. Gözlem defterleri var. Gözlem defterlerinde tohumların nasıl büyüdüklerini not ediyorlar. Sonra işte fidanlar, fidemiz, ondan sonra fide nasıl oluyor, fidan oluyor. Fidanları nasıl toprakla toprağa dikiyoruz. Bunların hepsi uygulamalı olarak çocuklara öğretiliyor. Biz özel olarak onları seralara da götürdük. Mevsimlik çiçekler nasıl yetiştiriliyor seralarda? Sera ortamında ortamın sıcaklığı, toprağı, suyu, nemi ne olduğunu kendi içi yaşayarak öğrendiler. Seranın içine girdiklerinde ay ne kadar sıcak. Peki niçin sıcak çocuklar? Demek ki sıcak ortamda tohum yetişebiliyor. Rutubetli çok şey su var dediler. Demek ki su istiyor tohum. Böyle yaşayarak çocuklara ondan sonra parklarda onları ağaçları, kır çiçeklerini, çalıları çılgınlar gibi o kadar hevesliler.
Bir de şimdi hiç görmedikleri bir şey, çocukların evet. Hiç alışık olmadıkları bir şey. Sizin de az önce söylediğiniz gibi evlerinden, odalarından o teknolojinin başından ayrıldılar. Hı-hı. Orada izlemek gibi olmuyor tabii ki doğayla iç içe olmak.
Tabii onlara bu konuları öğretmek de en az onlar kadar heyecan verici oluyor. Benim kendi ihtisas konumlarımdan birisi yani hobim diyebilirim. Hı-hı. Kelebeklerdir. Kelebek gözlemcisiyim. Geçen seneki Ağaç Kardeşliği projesinde çocuklara onları tanıttım. Kendi makro fotoğrafları çekiyorum. Makro fotoğrafçısıyım.
Ne güzel,
kelebeklerin. Evet. Onları armağan ettim. Sonra Doğa Derneği'nin Türkiye'nin kelebekleri posterini duvara astım. Herkes kendi kelebeğinin adını bulsun diyerek gittim dersten. Ertesi hafta gittiğimde inanılmaz bir şey gördüm. Bütün oda posterdeki kelebekleri ezberlemişler, oyun haline getirmişler. Kelebeğin adını, kelebeği kapatıyorlar, adını soruyorlar. Bu kelebek adı ne, o adı olan hangisi? Ve oyun haline getirmiş, keyif almışlardı yazın. Hepsi köylerine, tatil yerlerine gittiklerinde kelebek peşinde koşmuşlar. Kelebekler o kadar artık hayatları kelebek olmuş.
Ne güzel.
Ağaçları,
ne güzel.
Yaprakları öğretiyoruz. Hı hı. Bütün etrafa bakışları fark etti.
Tabii. Şimdi artık şimdi doğadan kopuk olan çocuklarımızı doğayla bütünleştiriyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel, ne kadar önemli. Farkındalık yaratmaya tabii. Çalışıyorsunuz ki projenin de en önemli amaçlarından evet. Biri galiba değil mi?
Evet. Yani Görseniz keyifli, ne kadar keyifli olduklarını, ne bulurlarsa bana getiriyorlar. Öğretmenim bu ne? Bir kır çiçeği getiriyorlar. Adını ben tabii donanımlı olduğum için cevap da verebiliyorum. Çok mutlu ol. Kurutuyorlar, panolar yapıyorlar ve de çok güzel bir çalışmayı da bu proje kapsamında denedik. Ağaçlarıydı konumuz, ağaçlar ve yapraklar. Öğretmenimizle beraber her çocuğa bir ağaç verdik. Biraz bir hafta çalışsınlar. O ağacı tanısınlar kendilerince. Bir poster hazırlasınlar yine kendi çaplarında. Hmm. Ve o hazırladıkları posterlerle tahtaya kalkıp ağacı anlatsınlar. O kadar güzel. Hem kendilerine güvenleri oldu. İlk defa hayatlarında bir sunu yapmış oldular. Keşke bütün derslerimiz böyle hani özgüven kazandırıcı olabilse diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi az önce dediniz ki öğretmenlerinin de isteği doğrultusunda biz gidiyoruz, gerçekleştiriyoruz bu projeyi. Şimdi öğretmenlerinin sonradan düşüncelerini alıyorsunuzdur herhalde, değil mi?
Çocuklar, çok mutlular.
Çocuklar neler hissetmişler, ne yapmışlar?
Yani çocukların gelişimini çok fark ettiğini öğretmen. Zaten halen ilişkilerimiz okulla devam ettiği için beraber yaşıyoruz ortamda. Hı hı. Ufukları genişlediğini, ailelerin çok mutlu olduğunu çok yakından takip ediyoruz, izliyoruz zaten.
Evet, belki de ileride onlar da bir projede mutlaka gönüllü eğitmen olarak yer alacaklar.
İnanıyorum, inanıyorum, evet. Evet.
Aslında bu kadar ağaç dikmenin erozyona da katkısı çok büyük olsa gerek.
Şimdi bu projenin kapsamında her çocuk içinde birer ağaç dikiliyor Balıkesir'de. Bunlar adına bir orman oluşturuluyor çocuklar adına. Hı hı. Yani paketin içinde sertifikaları da geliyor her çocuk için.
Ne güzel. Dikili ve sonuçta, bir ağaçları var yani.
Dikili hepsi. Evet, o sertifikalarını şey gibi saklıyorlar. İleride ben diyorum, ileride bakın çocuklar büyüdüğünüzde Çanakkale'deki Balıkesir'deki ormanda sizin de bir ağacınız olduğunu unutmayın diye.
Belki o ağacın altında oturmaya tabii gidecekler, piknik yapmaya tabii gidecekler.
Yani böylece hem de ağaçların toprağı koruduğunu, erozyonu önlediğine hı-hı dair bilgilenmiş de oluyorlar.
Evet, ne güzel. Çocukların doğayla bağları güçleniyor aslında çok, farkında olmadan çok, değil mi?
Kesinlikle öyle. Keşke mecburi dersleri gibi olsa diye ben düşünüyorum.
Evet. Ama onlar mecburi derslerden daha çok sevdiler.
Sevdiler. Evet. En güzel en iyi dersimiz tema dersi diye geçiyor onlar için.
Evet.
Evet.
Ne güzel. Peki bundan daha farklı projeler var mıdır? Yine çocuklarımızın
tabii,
dahil olabileceği.
Yani şeyin aynı mesela aynı okulda şu anda iki tane okul öncesi sınıfta mini tema programları uygulanıyor. Bir sınıfta yine üçüncü sınıfın öbürküsünde.
Nedir
yavru
mini tema?
Tema.
Mini tema, yavru tema, genç tema böyle
evet,
gidiyor mu bu?
Gidiyor. Bu mini tema anaokulu yani okul öncesi evet, çocukların neler özel hazırlanmış şeyleri var, rehberleri var. Hı hı. Yani bunlar çocuklara öğretin. Mesela 20 tane etkinlik var. Seçeceksin 10 taneyi çocuklara öğretin amaçlı. Onları uyguluyorlar. Hatta onlara da yani öğretmenin onları uygulaması gerekiyor zaten. Yani o öğretmene o veriliyor. Fakat biz okula ağaç kardeşliği için gittiğimizde bizden de istiyorlar destek, bu programdakiler de bize katkınız olur mu diye. Severek onların o programlarına da katkımız oluyor. Yine yavru temada da öyle, yine bir 10 etkinlik yapmak şey seçerek yapmak durumunda. Onlarda da mesela bir etkinlik kelebek, dönüşümlü şeylerin, atıkların kullanılması, hı hı, su tasarrufu gibi çok güzel seçilmiş rehberler var broşür şey olarak, katalog olarak. Öğretmen onlardan bir sene içinden seçtiklerini uyguluyor ve onlar da yavru temadan mezun olmuş oluyorlar.
Aslında tabii bu tür eğitimlere ne kadar erken başlanırsa evet, o kadar daha iyi sonuçlar alınabiliyor galiba. Çocuklarımızı hem o kadar teknolojiden biraz daha uzaklaştırmış tabii oluyoruz ve doğayla iç içe yaşamalarını sağlıyoruz, değil mi efendim?
Keşke mesela olanağımız olsa ormanlara birlikte gitsek. Onların çok çok arzu ediyorlar öğretmenim birlikte kelebek gözlemeye gidelim mi diye. Keşke öyle bir olanaklarımız yakın yerlerde olsa. O zaman çok daha keyifli olacağına inanıyorum bu projelerin. Ama Ankara gibi hani kısıtlı yerler olduğu için şehir içinde gitmek tabii zor oluyor. Her zaman gidilebilecek bir yer değil.
Evet. Dolayısıyla çok daha farklı çocukları doğayla buluşturmak adına hı hı. projelerimiz olması gerekiyor tabii. herhalde ki siz de Tema Vakfı olarak zaten bu tür projelere çok önem çok. Veriyor. Dolayısıyla çocukları her zaman içlerinde olmaya özen gösteriyorsunuz. Evet. Ne güzel, ne mutlu size efendim. Evet. Yine başka projeleri, yine Hayatın Sesleri dinleyicileriyle paylaşmak üzere diyelim. Ve çok teşekkür edelim
ben size. Ben teşekkür ederim.
Stüdyo konuğumuz olduğunuz için. Size bu projelerde başarılar, çok kolaylıklar diliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun, biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyenlerimiz, Tema Vakfı Ağaç Kardeşliği Projesi. Gönüllü eğitmeni Sayın Tuğba Kiper, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve sevgili dinleyenlerimiz, bugün de sonuna geldik Hayatın Sesleri'nin. Programı sizler için Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar. Yayınımızı sizlere sevgili Recep Özdem ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Sizlere teşekkürlerimizi iletirken yarın 15 haberleri sonrasında yine başkentte buluşmak üzere diyor ve her zaman olduğu gibi bir müzikle veda ediyoruz.
Nereden aklıma esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir.
Herkes evinde, kendi halinde, her yerde huzur, her yerde neşe.
Bir ben uykusuz,
bir ben huzursuz,
bir ben çaresiz,
bir ben sensiz.
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor.
Evlerin ışıkları bir bir yanarken bendeki karanlık gel de bana sor.
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor. Işıklar bir bir yanarken bendeki karanlığı gel de bana sor.
Nereden aklımı esti kim bilir, gezdim dün gece şehri şöyle bir.
Eski sokaklar yerli yerinde, dostlar oturmuş kır kahvesinde.
Bir ben uykusuz,
bir ben huzursuz,
bir ben çaresiz,
bir ben sensiz.
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Yaşamak neymiş bir de bana sor.
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor.
Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Sensiz yaşamak neymiş bir de bana sor.
Ak düşen saçlarımı tel tel sayarken bunca yıl nasıl geçti gel de bana sor. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor. Nerede nasıl yaşarım
bir de bana
sor. Hayatın Sesleri.
zengi eğlenceler.
Yalama yalama. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu